Risale-i Nur külliyatından 10. söz risalesinden 6. hakikatinde kalmıştık. Geçtiğimiz hafta kaldığımız noktadan devam edeceğiz inşallah. Geçtiğimiz haftalarda da izah ettiğimiz gibi yaklaşık 5 haftadır 10. söz risalesinden devam ediyoruz. Temel konumuz haşir. Haşir mevzuu üzerinde sohbet ediyoruz, tefekkür ediyoruz, anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bizler Kenan Demirtaş hocamla beraber burada mevzuyu daha çok sohbet havası içerisinde anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. En son üzerinde durduğumuz 6. hakikat, Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup ismi Celil ve Baki cilvesidir diye başlayan konu idi. Burada şöyle birkaç cümleyle geçtiğimiz haftaki mevzuyu özetleyecek olursak, bu aleme gözümüzü açıp bu aleme baktığımız zaman alemde bir ihtişam görünüyor. En küçük şeyden en büyük şeye kadar, yani zerreden güneşe kadar bu alemde bir incelik, bir intizam, bir güzellik insanın nazarına çarpıyor. Bu alem her haliyle gerçekten insanı hayrette bırakan çok güzel bir tablo gibi. İster göz cihetiyle bakalım, muhteşem manzaralar var. İster dilimiz noktasından hadiseye bakalım, çok güzel sofralar var. İster aklımızla ilmi noktadan zerreleri ve güneş sistemini inceleyecek olalım, yine karşımıza çok muhteşem tablolar çıkıyor. Öyleyse muhteşem olan, güzelliklerin sergilendiği bu dünya perdesi arkasında bu güzellikleri yaratan, bu renkleri, kokuları, incelikleri yapan birisi var ve yine biz bu aleme baktığımızda sergilenen şeylerin, varlıkların geçici olduğunu görüyoruz. Bu varlıkların, bu yaratılmış olan mahlukatın geçici olması da perde arkasındaki zatın daimi olduğunu gösteriyor. Bir adım daha öteye geçecek olursak, gözümüzü açtığımız bu alemin içine çok mükerrem, yani çok geniş kabiliyetlere sahip bir misafirin geldiğini görüyoruz. Ha, biz de buna diyoruz ki insan. Ha, bu insan bu aleme geliyor, bu alemde gözünü açtığında o güzellikleri seyrediyor. Kendisi ise insan, perişan vaziyette. Bu dünyada o kabiliyetleri nispetinde çok güzel bir şekilde yaşayıp gitmiyor. Çileler çekiyor, arzu ettiği şeylere ulaşamayabiliyor. İnsanın bu alemdeki yeri çok enteresan. Yani bütün her şey ona verilmiş ama o yeterince istifade edemiyor, arzularına, isteklerine kavuşamıyor. Daha doğrusu elde edemiyor ve bu handan, bu dünyadan, bu alemden göçüp gidiyor. Sonuç itibariyle geçtiğimiz haftayı özetleyecek olursak bir cümleyle, içinde yaşadığımız alem de değişken, insan da değişken, yani fani. En güzel şekilde yaratılıyor, bu dünyaya geliyoruz, güzel bir alem içinde kendimizi buluyoruz ama o içinde bulunduğumuz güzel, muhteşem dünyada değişiyor, yerine yeni sayfalar, yeni alemler geliyor, insan da gidiyor, yerine yenileri geliyor. Bu gidişat perde arkasındaki daimi olan zatı ve o zatın bir takım maksatlarını bize gösteriyor.
Evet, bu hafta da bunu açıklayan bir misal ve bu misalden perde perde,
evet,
yaprak yaprak açılan, dökülen hakikatler. Yaklaşık olarak 7-8 hatta 9 tane esas var ki o misalin arkasında sıralanmış inşallah. Bunlardan bilemiyorum ama tamamını olmasa bile büyük bir kısmını görmeye çalışacağız. Bilemiyorum, konuya hemen geçelim mi? Geçelim isterseniz.
Evet.
Misal, şu hakikate, şu temsil dürbünüyle bak ki mesela sen yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. bir büyük zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için, bir gecelik tenezzüh ve ibretleri için o hanın tezyinatına, süslemelerine milyonlar altınlar sarf ediyor. Hem o misafirler bir gece tenezzüh ve ibretleri için o hanın tezyinatına milyonlar sarf ediliyor. Hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da o misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkatle alıyorlar ve kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymettar tezyinatın, süslemelerin çoğunu tahrip eder, yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı, süslemeleri icat eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan zatın daimi pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir, devamlı, devam edecek, sonsuza dek devam edecek pek büyük bir sehaveti, cömertliği vardır. Şu anda gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştahlarını açıyor. Ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Aynen onun gibi şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen şu 9 esası anlarsın. Misal gerçi özetlenmez ama burada bilemiyorum misalin üzerinde kısaca bir şöyle bir şey yapalım, duralım. Yani evet. Ana hatlarını şöyle gözden geçirelim. Evet. Şimdi bir büyük zat kendisine misafirler geliyor. O misafirler için yol üzerinde bir han yaptırıyor. Ya da bir otel bugünkü deyimle, değil mi? O otele bir geceliğine misafirler orada yatacak. Sonra yollarına devam edecek. O zatın yanına gelecek. Şimdi o otelin içerisine ya da o hanın içerisine o kadar çok süslemeler, milyonlar masraf etmiş ki bir gecelik misafirleri için milyonlar altınlar sarf edilmiş. Gerçekten çok mükemmel bir şekilde süslendirilmiş. Çok görkemli bir otel haline getirilmiş.
Yani bir gecelik konaklama için.
Konaklama için. Ve de ne kadar yiyecek, içecek işte efendim şey varsa, yani tezyinatın, süslemelerin yanında onlar evet. da içinde var. Ne isteniliyorsa, yani o gece orada ki misafirler nasıl istifade edilebilecekse en mükemmel şekilde o han donatılmış.
Evet.
Misafirler de gelmiş. O hana oturmuşlar. O han da bir bakıyor ki etrafındaki saray, gerçekten saray gibi han, fotoğraflarıyla çekiyorlar. Şu süs ne kadar güzel. Şu ziynet çok güzel. Şurada güzel bir sanat var diye o hanın, o otelin fotoğraflarını çekiyorlar. Tabii ev sahibi de, daha doğrusu misafirleri davet eden o zat da memurlarını göndermiş oraya. Onlar da o misafirlerin fotoğraflarını çekiyorlar. Oturmasını, kalkmasını, beraber konuşmalarını, dikkatle bütün hareketlerini alıyorlar. Kayda geçiriyorlar. Şimdi şöyle bir şey. Biz bundan şunu anlıyoruz. O misafirleri davet eden o zat, hakiki o yerin sahibi, o misafirlerine bir takım ikramlarda bulunuyor. Bu ikramlar aslında kendi yanında bulunan o mükemmel, efendime söyleyeyim, ikram edeceği şeylerin birer numunesi gibi. Onların iştahını açıyor. Bak, benim yanımda daha mükemmelleri var diyor. Orada onlar, tezyinat, oradaki süslemeler, handaki, aslında benim yanımdaki saraylar ondan daha mükemmeldir diyor. Orada bir hani küçücük bir şey, o saltanatının küçücük bir numunesini gösteriyor orada. Sakın oradaki şeylere, güzelliklere takılıp kalmayın. Lezzetlere takılıp kalmayın. Geçin, bu tarafa gelin. Benden tarafa doğru gelin diyor. Yani bu, biz ona bakan, o hanın haline bakan bundan kesin olarak böyle bir sonuç çıkartır.
Yani o misafirlerine o handa ikram ediyor. O handaki o güzel sergileri ve sofraları onlara ikram ettikten sonra ikinci bir gün için o sofralar, o manzaraların çoğu yeniden sil baştan düzeltiliyor sanki. Hı hı. Yani o han içerisinde misafirler ve hanın içindeki düzen her gün tazeleniyor. Yani bir gün eğer bir kafile handa kalıyorsa, onlar göçtüğü andan itibaren ikinci gelenler için, ikinci gün gelecek olan misafirler için han yeniden düzenleniyor.
Tabii, süsüyle
büyük bir kısmı, han yeniden tadilata, yeni bir düzenlemeye tabi tutuluyor. Yeni gelenler için her şey hazırlanıyor.
Evet.
Ve bu böyle devam ediyor. Sürekli devam ediyor. Bu noktadan sonra anlaşılıyor ki, yani bunlar geçici şeyler. Bahsettiğiniz o kendi yanında daimi olan, ebedi olan, bitmeyecek olanlara karşı bir istek, bir arzu uyandırılıyor.
Evet.
Ve bu handaki o manzaralar, o hatıralar, o misafirlerin halleri muhafaza ediliyor. İleride değerlendirilmek üzere. Aynen onun gibi şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen şu 9 esası anlarsın diyor ve birinci esas, yani yukarıdaki bahsedilen hikayeyi aslında bu gelen esaslarda biraz daha açarak inceleyeceğiz. Birinci esas, anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil. Kendi kendine de bu sureti alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. Yani misalimizdeki önce hanın durumunu bir inceliyor birinci esasta. Yani o han neye işarettir? Büyük bir zat, kendine gelen misafirlerinin yolda konaklamaları için bir han misalimizde vardı. İşte bu han nedir? O han gibi bu dünya dahi. O han bu dünyadır yani. İnsanlar, bizler ruhlar aleminden yaratıldık. Cenab-ı Hakk'a gidiyoruz. Huzur-u İlahi'ye gidiyoruz. Giderken de dünya hanında konaklıyoruz. Hayat bize çok uzun gibi geliyor ama çok meşhurlar da var ki görüyoruz böyle ömürlerinin sonuna gelmişler. Ne anladın bu dünyadan dediğimiz zaman diyorlar ki bir an gibi, bir göz açıp kapamak gibi yahut uyuyup işte sabaha kadar uyuyup uyanma zamanı gibi kısa geçti ömür diyorlar. Aslında ömrün esası da bu. Burada anlıyoruz ki bu handa bir gece konaklıyoruz. O hanın mahiyeti nedir? İnsan ömrü çok kısa. Bu han kendi için değil. Kendi kendine bu süret alması da mümkün değil. Yani hanın yapılmasındaki hedef kendisi değil. Kendi için öyle olamaz. Peki kendi kendine öyle olabilir mi? Çünkü güzel bir han. Gelen, konaklayacak olan misafirlerin her türlü ihtiyaçlarına
cevap
verecek şekilde donatılmış, düzenlenmiş. O zaman kendi kendine öyle olması da mümkün değil. Belki demek ki orada konaklayacak olan misafirlerin ihtiyaçlarını görmek için hikmetle yapılmış, birisi yapmış onu. Kendi kendine olmamış, kendisi için de olmamış. O misafirler için birisi onu hikmetle yapmış. Bir takım maksatlarla, bir takım gayelerle onu yapmış.
Yani hanın kendisi gaye değil. İnsanlar o hana ulaşmak için gelmemişler buraya.
Evet.
Orada sırf yaşamak için de gelmemişler. Yol üzerinde bir han. Orada bir gece kalacaklar, gidecekler. Demek geçici. Hanın kendisi geçici. Bu birinci esas.
Evet.
İkinci esas, hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabbi Kerim'i onları Darüsselam'a davet eder. Yani yanına davet eder. Onlar misafir. Geçici, bir gecelik. Yani şimdi sen dünya hayatına baktığımız zaman gerçekten bir gecelik. Yani akşamdan yattın, uyudun, sabahleyin kalktın sizin az önce söylediğiniz gibi. Fakat bu arada da bir iki tane rüya gördüm işte, o kadar. Dünyadaki hadiseler, o güzelim şeyler de rüya gibi gelip gitmiş gibi. Şimdi gerçekten şu dünya hanı öyle. Bir gece kalınıyor. Misafirleriz ve ondan sonra da Rabbi Kerim'i, yani ikramı bol olan, ondan sonra insanları böyle o şekilde yolda getirip de o hana yerleştiren ve ihtiyaçlarını karşılayan o Rab, ama ikram sahibi, ikram bol olan zat yanına davet ediyor onları. Size daha mükemmel ikramlarda bulunacağım diye davet ediyor. oraya da işte Darüsselam deniliyor ki cennetin diğer bir adı.
Darüsselam, Darüsselam. Cennetin diğer bir
tabii
adı.
Tabii. Yani korkunun, endişenin, ölümün, hastalığın vesairenin herhangi bir insanı üzen bir olayın bulunmadığı bir yer ama buna mukabilde bütün nefislerin insanın arzu etmiş olduğu her şey içinde bulunur bir yer. Selam diyar. Evet.
Hiçbir gözün görmediği,
tabii tabii,
kulağın işitmediği, dilin tatmadığı güzelliklerin olduğu bir mekan.
Olduğu bir yerdir. Tabii orada da selam deniliyor. Bir de orada devamlı olarak işte selamın bol olması, meleklerin insanlara her lahzada selam vermesi gibi hadiselerin de yaşanması sebebiyle Darüsselam. Yani orası artık sonsuz mutluluk diyar.
Oraya davet ediyor.
Evet.
Cenab-ı Hak, evet. Üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Şu dünyadaki tezyinat, süslemeler, yalnız lezzet almak ve böyle seyretmek için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse, bu dünyadaki o süsler, o bir takım güzellikler, bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir.
Evet.
Elde ediyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Ama hemen peşinden ayrılık geldiği zaman, burada feryatlar başlıyor, sızlanmalar başlıyor. Bu dünyadaki tablo bu. Sonra sana tattırır bu dünyadaki o güzellikleri. İştahını açar fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa ya senin ömrün kısadır. Doymaya kafi değildir. Her iki taraflı yani geçicilik var. Ya o güzel iştahını açan, senin hoşuna giden, elde etmeye çalıştığın ve elde ettiğin şeyin ömrü kısadır. Çıkar gider. Mesela bir başka yerde Bediüzzaman Hazretleri diyor ki çok seviyorsun. Mesela gençliğin diyor. Gençlik insanın hoşuna giden bir şey. Ama geçip gidiyor elinden. Yani bir zaman sonra istediğin gibi adım atamıyorsun. İstediğiniz yere, istediğiniz bir solukta hani koşup gidemeyebiliyorsunuz. Artık yıpranmaya başlıyor. O gençlik geçici. Onun gibi yani insanın bu dünyada elde ettiği şey ya kısa olur, seni terk eder ya da senin ömrün vefa etmez. Yine doymak mümkün değil. Doymaya kafi değildir. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat ibret içindir. Şükür içindir. Usulü daimisine teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. İnsan şu bir gerçek. Her bir insan olarak değerli dinleyiciler, yani hepimiz şöyle bir kendimize bakacak, günlük hayatımızı inceleyecek olsak, bir takım güzelliklere bu dünyada sahibiz, elde etmişiz. Ama bunlar elimizden çıkıveriyor. Daimi değil. Aldığımız bir meyve dahi bakıyoruz ki ikinci gün kalsa, üçüncü gün kalsa ya ekşimiş ya tadı bozulmuş. Demek ki bunlar daimi değil, geçici. Yani bir şeftali bir yiyecek olarak da meseleye bakabiliriz. Bir gençlik, bir sağlık, bir sıhhat veya bir moral gücü olarak da bakabiliriz. İnsanın bir saati bir saatine uymuyor. Yediği bir şey, bugün elde ettiği şey yarın elinde kalmayabiliyor. O zaman yaratıcı olan Cenab-ı Hak insanı ve insanın lezzet alması için yarattığı o nimetleri, o güzellikleri doymak ve daimi olarak onlardan istifade etmek üzere bu alemde yaratmamış. Tatmak için vermiş ve hemen elinden alıyor. Ya çürütüyor, ya kokutuyor, ya yaşlandırıyor. Elinden alıyor, çıkıyor. Ha, bu hal neyi gösteriyor? Bu hal, bu dünya doymak, bu dünya tatmin olmak yeri değildir.
Evet. Burada bir haşiye var, yani dipnot var.
Evet.
Orada diyor ki bu madde için, üçüncü esas için. Evet, madem her şeyin kıymeti ve dakikı sanatı, yani sanatın incelikleri gayet yüksek ve güzel olduğu halde her şeyde ama. Bir çiçekte, bir ağaçta, bir bitkide, bir hayvanda, bir insanda, her şeye bak, her şeyde öyle güzel bir sanat olduğu halde, yüksek bir sanat olduğu halde müddeti kısa, ömrü az. Kısa bir zaman yaşıyor, ondan sonra gidiyor. Demek o şeyler numunelerdir. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Yani kendileri bizzat asıllar değil, başkalarının suretleri hükmündedirler. Ve madem müşterilerin nazarlarını asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır onlarda, Öyleyse elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinat, yani dünyadaki şu süslemeler bir Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle, yani merhamet eden, merhameti sonsuz olan, şefkati sonsuz olan bir zatın, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladığı niam-ı cennetinin numuneleridir denilebilir ve denilir ve öyledir. Demek ki yeryüzündeki her bir varlık gerçekten fevkalade müthiş bir sanata sahip, ihtişamlı, görkemli bir sanata sahip olmasına rağmen ömrü kısa, çok kısa bir müddet yaşıyor, yok olup gidiyor. Bu kadar masraf edildikten sonra bunların yok olması bir israf gibi görülüyor ama değil. Hayır, bunlar birer suret. O handa da misafirlerinin önüne milyonlar altınlar sarf ediliyordu. Onlar asıl değil işte. Onlar aslında o altınlar, o süslemelerin, masrafların tamamı asıllarına davet için. İnsanların iştahını açmak için. Diyor ki bak, bunlar birer numune. Şöyle bir tadın. Güzel buldunuzsa, ki herkes öyle buluyor, güzel buluyor. Yani şu dünya lezzetinden bütün varlıklar yani memnun. Fakat elinden çıkması ya da sizin az önce o konuda da olduğu gibi ya elinden çıkıyor ya da elde ediyor, yani elinde kalmıyor, durduramıyor, çıkıyor. Ya da kendisi elde ediyor ama kendisi bu dünyada baki kalmıyor. Her iki türlü de istifade edemiyor. Yok olup gidiyor. Şimdi bunun üzerine ne oluyor? O halde onlar numune, gölgeler. Yani onlar elinde böyle kalamaz. Eline alsan bile, eline geçirsen bile dünya nimetlerini onlar elinden senin gitmenle çıkarlar. Bu iki cihette de demek onlar bizim elimize vermiş numuneler. Tat, asıllarına müşteri ol. O asıllarını elde etmek için gayret sarf et.
Bu noktada şükür içindir diyor. Bu şükrü biraz bir cümleyle açacak olsak. Yani elde ediyoruz ama gidiyorlar. Ya biz gidiyoruz ya elde ettiğimiz şey gidiyor. Ama bir lezzet var, bir güzellik var, bir nimet var, tatmak var. Buradaki bu şükür, şükür içindir. Maksat şükür içindir diyor.
Evet. Şimdi yol üzerinde handa önüne mükellef bir sofra düzülmüş.
Evet.
Değil mi? Misafirin handa gidiyorsunuz. Mükellef ama çok mükemmel, muhteşem bir sofra var. İçinde de envai çeşit, insanın her türlü damak zevkine hitap edilecek derecede de nimetler var. Böyle yemekler var.
Evet.
Ve sofra da çok süslü. Yani çevresindeki çevresi de süslü. O saray da çok süslü. Mükemmel bir şekilde süslendirilmiş. Siz burada yemek yiyorsunuz. Misafir olarak yemek yiyorsunuz. Şimdi yemeği yedikten sonra siz o misafir, yani ev sahibine teşekkür etmez misiniz? O nimetleri verene, gönderene bir teşekkür etmez misiniz? Yiyip içtikten sonra sağa sola eğer böyle ortalığı dağıtarak hareket ederseniz, orada sadece yani edepte hareket etmediğinizin ifadesini göstermiş olursunuz. Değil mi? O halde burada şükür işte o nimetlere karşı bir teşekkürdür. Teşekkürü ettiğin an zaten siz o asıl ev sahibinin diyelim, o hanın sahibinin yanında önemli olan şeyler var, nimetler var. Onlar gölgelerdi, numunelerdi. Siz onları sadece tatmak için, yani asıllarına iştahı açmak için gönderilmiş olan nimetlerdi. Siz onu tattınız, teşekkürünü de ettiniz. Biz bunların asıllarını istiyoruz dediniz. Talep ettiniz. O da dedi ki hadi gel, madem teşekkür ettin, madem bu ikramı idrak ettin, anladın, o halde ben de seni yanıma özel, yani hasbendem olarak alıyorum. Ondan sonra senin sonsuz hayatını garanti ediyorum. Sonsuz ve mükemmel bir hayat olarak senin hayatını garanti ediyorum diye o davet ediyor. İşte şükür ve şükrün sonucu.
Evet.
Dördüncü esas hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat ise, yani dünyadaki süsler, süslendirmeler, cennette ehli iman için rahmet-i rahman ile idhar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir. Bu da ayrı bir madde olarak. Şimdi bir çok güzel çiçeği görüyoruz. Fevkalade süslü denizin dibindeki balıkları da görebiliyoruz. Rengarenk balıklar var. Özellikle mercan böyle denizlerinde, mercanların üzerinde yüzen muhteşem, çok güzel balıklar var. Bu denizin dibindeki balıklardan tutun, yeryüzündeki çiçeklere varıncaya kadar Hatta çeşit çeşit hayvanlara, kuşlara varıncaya kadar. Hatta çeşit çeşit ağaçlara, bitkilere, bütün işte efendim yeryüzündeki o güzelliklere varıncaya kadar. Hatta şu yeryüzünün tavanını süsleyen yıldızlara varıncaya kadar. Bunların tamamı bir süslendirme. Bu dünyayı şipşirin bir hale getirme çalışması. Cenab-ı Hakk'ın bu dünyayı mükemmel bir hale getirerek, süsleyerek efendime söyleyeyim insanlara göstermesidir. Şimdi bütün bunların tamamı, ama bütün bunların tamamı hepsi Rahman'ın rahmetiyle, Cenab-ı Hakk'ın cennet ehline hazırlamış olduğu nimetlerin birer numuneleri hükmünde. Onların adeta bu dünyada, yani gölgesi gibi, hani fotokopi çekilir ya, asıl nushadan resim çıkar öbür tarafa, onun gibi bir şey, cennetin dünyadaki yansımaları gibi adeta.
Yani geçtiğimiz haftaki sohbetimizde bir güzel misal vermiştik. Bu dünyadaki hali, bu dünyadaki şeyleri bir nevi bir sergi, bir fuardaki teşhir edilmiş şeyler. Yani asılları bir başka yerde var. Tabii. Ama bu dünyada Cenab-ı Hak bu güzellikleri sergilemiş. Evet. Yani dünyadaki lezzetler, nimetler, güzel manzaralar her birisi birer numune. Burada da bu dördüncü esasta da yani cennetteki güzelliklerin numunelerini bu dünyada geçici olarak insanların nazarlarına sunuyor. Ta ki insanlar o asıllarına müşteri olsunlar. Asıllarına talip olsunlar diye. Yani o sergi ve fuar misali gibi bir şey oluyor herhalde evet. Bu noktada. Onunla için.
Evet. Şimdi yani bu dünyadaki süslemeler aslında bu tezyinat dediği bu süs, güzelim şeyler tamamı bu dünya için değil. Aslında bu dünyadakilerin tamamı o hanın üzerinde. Çünkü Cenab-ı Hakk'a giden, cennete giden o yol üzerinde kurulmuştur bu dünya. Bir han gibi, bir otel gibi bir gecelik ömrü var. Ama çok mükemmel bir şekilde süslenmiş. Hem de nasıl süslenmiş? İçinde bulunan bir nesil varsa o nesil için ayrı bir süsleme, o nesil gittikten sonra diğer bir kafile için ayrıca yine bir süslemeler devam ediyor. Bunların tamamı aslında yeni yeni süslemeler şunu gösteriyor. Diyor ki, bak bu asıl, bu hanın sahibinin çok mükemmel bu süslerin asılları olan bir mekanı var. İşte sizi sizi bu numunelerin asıllarına davet ediyordur. Yani bunlar birer numune.
10. sözden 10. sözün 6. hakikatinin 5. esasında kaldık. Buradan devam ediyoruz. Kitaptan takip eden dinleyicilerimize referans noktasında böylece vermiş olalım. Mevzumuz haşir konusu. Cenab-ı Hakk'ın haşmet ve sermediyeti olup Cenab-ı Hakk'ın Celil ve Baki isimlerinin ışığı altında haşrin varlığı insanın ve bu alemin mahiyetine bakıp inceleyip bundan sonra bir aleme gidileceği ve o aleme müşteri olunması gerektiği hakikatini anlamaya çalışıyoruz. Bir temsil doğrultusunda, bir temsilin izahı sadedinde hakikatler vardı. Şimdi biz 4 hakikati birinci bölümümüzde, sohbetin birinci bölümünde anlamaya çalıştık. Kaldığımız nokta 5. esas. 5. esas da hem anlarsın ki şu fani masnuat fena için değil. Bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp matlup bir vaziyet alıp ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin diye yaratılmışlar. Mesela ehli ebed için daimi manzaralar nesredilsin. Hem alemi beka başka gayelere medar olsun.
Burada hem, öyle.
Evet, alemi bekada başka gayelere medar olsun bu vaziyet.
Evet. Öyle anlaşılıyor ki.
Evet.
Misalde şöyle geçmişti. Misafirler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmek için bu dünya hanına geliyorlar. Bu dünya hanında bir geceliğine kalıyor. İnsanlar, hayvanlar yani bir ömür boyu kalıyorlar. Ömür boyu bir gecelik gibi zaman itibariyle çok kısa. Kalıyorlar. Orada herkes kendi fotoğrafıyla, özel fotoğrafıyla etraftaki o güzelim süsleri alıyor. Etrafın fotoğrafını çekiyor. O misafirhanenin fotoğrafını çekiyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ın özel memurları vardı ki o memurlar da o insanların bütün hareketlerini dikkatli bir şekilde kaydediyorlardı. Onların da fotoğrafını aldılar. Yani video filmine kaydediyorlar tabiri caizse. Her türlü hareket kontrol altında idi. Şimdi demek kontrol altına alınıyor da mesela bu dünyaya da Cenab-ı Hak çiçek yarattı. Bu dünyada insan yarattı. Bu dünyada işte diğer varlıkları yarattı Cenab-ı Hak. Bunlar kısa bir müddet yaşasın da ondan sonra yok olup gitsinler. Tamamen kaybolup gitsinler diye yaratmadı Allah. Onların demek fotoğrafları dikkatli bir şekilde çekilip alınıyorsa karşılıklı olarak insanlar da alıyor. Cenab-ı Hakk'ın başka varlıklar o insanların fotoğraflarını da alıyor. İnsanlar kendisi kendine göre bir fotoğraf çekiyor. Yani şöyle bir çiçeğe bakıyor. Çiçek ne güzelmiştir diyor. Çiçeğin fotoğrafını adeta gözüyle çekiyor ve beyninde depoluyor onu.
Evet.
Şimdi Cenab-ı Hakk'ın melaikeleri var. İnsanın tüm hareketlerini kaydediyor. Sağında solunda melekler var. Onlar kiramen katibin melekleri. Devamlı durmadan yazıyorlar. Her hareketini kaydediyorlar. Fotoğrafını kaydediyorlar. Yani filme alıyorlar onun tüm hareketini. Şimdi onun hareketi alınıyor. Çevredeki bütün varlıkların hareketleri alınıyor. Bunların tamamı çok önemli bir şey için alınıyor. Yaratılıyor bunlar. Hemen yok olup gitsinler diye değil. Onların suretleri, fotoğrafları muhafaza ediliyor. Filmleri muhafaza ediliyor. Niçin? İşte bunların yani misalleri elde tutulsun. Örnekleri arşivlensin bunlar yani. Manaları bunların bilinsin ne olduğu. Kaybolup gitmesin. Ondan sonra sonuçları zapt edilsin. Yani bu hadiselerin sonuçları ne? Nereye çıktı? Nereye vardı? Onlar bir görünsün orada. Diye bunların hepsi alınıyor. Yani burada mesela cennette hiç ardı arkası kesilmeyecek muhteşem manzaralar var. Sonsuz manzaralar. Sonsuza dek gidecek manzaralar var. İşte onlar için bu dünyada bir takım şeyler dokunuyor. Yani oradaki manzaralara, manzaralar için bu dünyada bazı meseleler var, sonuçlar var. Öbür dünyaya doğru gidiyor. Bu dünyadan sonsuza kadar, cennette sonsuza kadar gidilsin diye burada tohumlar atılıyor. Tohumlar hükmünde. Aslında ahiretin bir numunesi. Aynı zamanda bu dünyada onlar birer tohum hükmünde. Ta ki o cennette ebedi alemde filiz versinler diye. Şimdi demek iki tarafı var bu hadisenin. Yani bu dünyada aslında bu misafirhanedeki hareketlerin her birisi çok önemli. Bu hanede, bu misafirhanede öbür dünyaya gitme liyakati var. Bu dünyadaki tohumların öbür dünyaya gönderilip orada filiz açma hareketi var. Bu şekilde bu öyle olsun diye her şey kaydediliyor, her şey muhafaza ediliyor, her şey dikkat ile takip ediliyor.
Yani bir şey atlanılmıyor. Bu fotoğraf çekmeyi şöyle de açabilir miyiz? Yani bugün dünyevi bir takım hadiselerde de bunlar var. Bugün çok büyük mağazalarda, alışveriş merkezlerinde sabit belirli noktalarda fotoğraflar var. Kameralar var. Oradaki içerideki olup biten gelen işte alışveriş merkezinde müşterilerin durumlarını kontrol için ne olup bitiyor? Cevabında hırsızlık falan oluyor mu gibi. Bir takım maksatlarla yerleştirilmiş kameralar var. Muhafaza ediliyor. Yahut büyük iş merkezlerinde, hanlarda işte kapıdan daha kimlerin girip çıktığını, hatta bazı cinayetlerde insanların işte oradan girip çıkanları o hafızadan, o kameranın çektiği, muhafaza edilen görüntüleri banttan elde edip bir takım olayları çözmeye çalışıyorlar ve bu çok ilkel kalıyor. Şu misaldeki anlatılan görüntüleme hadisesi. Yani bir insan kendisi hoşuna giden manzaraları bakıyor, göz fotoğrafıyla beynine o filmi nakşediyor, muhafaza ediyor, kayda alıyor o görüntüyü, o bilgiyi, o manayı. Bir de insanı görüntüleyen bir üst kamera var ama o kameralar bir nevi gölge gibi. Hatta niyetindeki nüansları dahi alabilecek bir görüntüleme sistemi var.
Şimdi eşya, yani her şey, dünyadaki her şey, sizin o misalinizde olduğu gibi yine mutlaka bir kayıt altına alınıyor. Muhafaza etme ameliyesi bu dünyada hep var. Bunu nereden anlıyoruz biz? Mesela yani Cenab-ı Hak bu eşyayı yarattı da bundan sonra bu eşyayı sonradan çürütüp gidiyor. Mesela bir çiçek. Bizim mesela balkonda şu anda Japon çiçeği diyorlar. O çiçekten var. Bir günlük açıyor. Sabahleyin böyle güneş doğarken açıyor mübarek, el kadar büyük böyle açıyor, kıpkırmızı. Akşam olunca solup gidiyor. Bir gün sonra tekrar açıyor. Yani çiçek bir günlük açıyor. Ama kendisi de hani 5-10 sene yaşasa ağacın kendisi de gidecek. Ama ağaç giderken yerine o ağacın neslini devam ettirecek. Tohumları var, vesairesi var, vesairesi var. Artık fidanları var. Onlar da onun neslini devam ediyor. Yani demek burada işte hemen peşinde geliyor. Diyor ki eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, fani olmak için, fenaya gitsin, yok olup gitsin diye yaratılmadığını, belki sureten fena ise de, yani dış görünüş itibariyle bakıyorsun o çiçek solup gitmiş ama
Evet. Tamamı
vazife ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki fani bir şey bir cihette fenaya gider. Fani bir şey dünyada bir yönden fenaya gider, yok olup gider.
Solar.
Bir yönden solup gider. Ama çok cihetlerle, çok yönden baki kalır. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki, şu çiçeğe, o Japon çiçeği olsun, başka gül olsun, bak ki kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar. Şöyle yüzümüze bir güler. Kısa bir müddet. Japon çiçeği sabahleyin açıyor, akşama yok olup gidiyor. Kısa bir müddet. Denaka fena perdesinde saklanır. Hatta öyle diyor. Sabah kahvaltısını yaparken, şey gelirken, ondan sonra evdeki çocuklar diyorlar Japon gülü bugün yine açtı. Koşuyoruz balkona bir bakıyoruz. Fotoğrafını çekiyoruz onun. Ben akşama gittiğimde bir bakıyorum ki çiçek düşmüş, ölmüş. Evet. O kadarcık bir fotoğraf. Evet. Demek fena perdesinde saklanıyor çiçek. Yok olup gidiyor. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi, bizim ağzımızdan şu anda bir kelime çıkıyor. Bu kelime gibi o gider, o çiçek gider, fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder, dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ipka eder.
Yani kayboluyor ama yok olmuyor.
Kayboluyor ama yok olmuyor. Evet. Yani gözden kayboluyor. Perde arkasına gizleniyor adeta.
Evet.
Fakat onun manaları insanın, ne kadar insan dinliyorsa kelimelerin manaları insanın beyninde kalıyor. Evet. O çiçek evet hemen yüzüne tebessüm ediyor bir günlük ama onu gören insanlar göz fotoğrafıyla çekiyor, beynine o çiçeği yerleştiriyor. Şu anda bu sabah gördüğüm o Japon gülünün kırmızılığı, o nakşı, o güzelliği şu anda beynimde benim canlanıyor. Sanki Japon gülüne bakıyormuşum gibi. Demek fotoğrafını çekmişim, koymuşum onu.
Evet.
İşte demek her şey böyle. Her şey evet dış görünüş itibariyle böyle yok oluyor, fenaya gidiyor, yokluğa gidiyor gibi görünüyor ama bir yönden böyle görünüyor ama belki binler yönden aslında o, yani seyredenlere, düşünenlere onun bir manası o insanların beyinlerinde, düşünen insanların beyinlerinde kalıyor. Ya da gören insanların hafızalarında fotoğrafı kalıyor vesaire. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider fakat onu gören her şeyin hafızasında zahiri suretini ve her bir tohumunda manevi mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Ha bir de tohumu var.
Burası çok önemli.
Evet.
Evet.
Bir de tohum var mesela. Evet. Evet. O gül ya da gül ağacı yok olup gidiyor ama bir de o gül ağacının plan ve programı onun tohumunda kalıyor.
Yani misalle bir şey diyordu. Dünyayı geniş anlamda, bizim dünyadan bir misal burada. Bir gül üzerinde konuşuyoruz. Şu noktada yani evet. Sohbetimizin şu bölümünde. Yani bir kendi için değil, yani gaye kendisi değil. Evet. Kendi kendine de olamaz. Hani bir gülde de bir gaye, herhalde bir gül işte öylesine olsun diye değil. Maksut olan bir takım manaları ifade edip öyle gider diyor. Yani o gülün yaratılmasında bir takım gayeler var. Yani bir takım manaları ifade etmek için telaffuz edilmiş bir cümle gibi o gül yaratıcı tarafından yaratıldı. Rengiyle, kokusuyla, güzelliğiyle bir maksat var. Bir manaları ifade edecek.
Bizim kullandığımız kelimeleri misal verdi burada Bediüzzaman Hazretleri. Dedi ki kullandığımız kelimelerde birer mana var. Bu manalı şey, kelimelerin kendileri o manaları taşıyor. Kamyonlar gibi ya da ne bileyim araçlar gibi. O manaları taşıyor. Ondan sonra o kelimeler tutuyor. Şu anda mikrofonlarla mesela biz kelimelere manalar yükledik değil mi?
Evet.
Mikrofonlar vasıtasıyla milyonlarca insanın kulağına gidiyor. Kelimeleri aldı, taşıdı insanların beyinlerine o manayı tevdi etti. Kelimeleri artık kaldırıp attı. O manalar artık insanın ne yapıyor? Aklında kalıyor. Ne zamana kadar? Sonsuza dek belki kalacak. fotoğrafını alıyor o kelimeler, sadece dış görünüş itibariyle kelimeler kayboluyor, manalar beyinde kalıyor. Çiçekler de böyle, ağaçlar da böyle, böcekler de böyle. Gördüğümüz etraftaki tüm bu süsler, bu süslemeler, bu sanatlar, dünyadaki her şey böyle. Dış görünüş itibariyle bakıyorsunuz, cesedi çürüyüp gidiyor. Ölen insanlar da böyle. Çürüyüp gidiyor cesedi ama onun geride bıraktığı manaların fotoğrafları alınmış. Belki bir insan yok olup gidiyor ama yerine kendisi gibi bir insan bırakarak gidiyor, değil mi? Evlatları, çoluk çocuğu bırakıyor, nesli devam ediyor. Onun manası yine neslinde devam edip gidiyor. Bir ağacın nesli bir çekirdeğinde devam edip gidiyor. Manasını tek çekirdeğiyle yüklüyor, kendisi evet. Çekilip gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum, yani insanın beyni ile hafızası ile her bir tohum hıfzı ziyneti için birer fotoğraf ve devamı bekası için birer menzil derler. Demek bunların hepsi birer fotoğraf gibi adeta. Yani manası bir ağacın minyatür küçücük bir örneğini, yani manevi programını çekirdeğine bırakıyor. Çekirdeği diktiğiniz zaman bakıyorsunuz ki yine aynı ağaç oluvermiş. Adeta o bir fotoğraf gibi, onun içinde onun bütün manası. Fotoğraf makinesi gibi almış. Hepsini o çekirdeğin içerisine paketlemiş Cenab-ı Hak.
Hafıza ve çekirdek hem fotoğraf hem de arşiv gibi bir yerde.
Arşiv gibi tabii. Yani, depoluyor.
Evet. O içinde saklıyor onu.
Manası, onun manası onun içinde depoluyor. Onun evet. içinde arşivliyor, saklıyor onu.
Evet. En basit mertebe hayatta olan masnu böyleyse.
Yani bir bitki, bir çiçek böyleyse.
Evet, bir çiçek ve tohumuyla yukarıdaki anlatıldığı şekilde ise. En yüksek tabakayı hayatta ve ervahı bakiye sahibi olan insan ne kadar bekayla alakadar olduğu anlaşılır.
Ruh baki kalıyor. İnsanın cesedi çürüyor. Bir manada insan bir cihette yok olup gidiyor ama onun ruhu baki. Sonsuza dek, sonsuza namzet yani. Sonsuzu istiyor o ruh. Şimdi böyle bir hayat sahibi olan bir varlık, yani insan beka ile alakadar. Hemen ilk bakışta anlaşılıyor. Yani biz kartalın pençesine baktığımız zaman onun yırtıcı hayvan olduğunu anlıyoruz. İnsanın şöyle bir varlığına, ruhuna baktığımız zaman onun da ebed için yaratıldığını, sonsuzluk için yaratıldığını hemen anlayabiliriz.
Mahiyetinde bu var.
Mahiyetinde bu var.
Evet.
Şimdi onu bakıyorsunuz ki beka ile alakalı. Çünkü bir ağaç, bir bakıyorsunuz ki çekirdeğinde manasını çekirdeğine vermiş, gitmiş ağaç kendisi. Bir çiçek de öyle yapmış. En küçük hayatta böyle. Çiçeği görünce biz bu hani yok olup gitmek için değil işte. Bunun da mutlaka bunun bir tohumu var. Neslinin devam etmesi lazım. Bunun fotoğrafları alınıyor diyorsak insana baktığımız zaman bu insanda daha aliyle ala bulunması lazım.
Evet, çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanunu teşekkülatı, timsali sureti, zerrecikler gibi tohumlarda kemali intizamla dağdağlı inkılaplar içinde ibka ve muhafaza edilmesiyle gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik, harici bir vücut giydirilmiş, zişur nurani bir kanunu emri olan ruhu beşer ne derece beka ile merbut ve alakadar olduğu anlaşılır.
Yani ağaçlarda, çiçeklerde, işte dış dünyada gördüğümüz bu güzelim şeylerin hepsinde bu aynı kanun geçerli. Onların hayatları muhafaza ediliyor. Tohumlarda zerrecik gibi küçücük böyle onların misalleri, suretleri, ondan sonra ne bileyim programları burada muhafaza ediliyor. Peki insan gibi böyle bir varlık muhafaza edilmez mi? Bütün hareketleri kaydedilmez mi? Onun dünyada geçirmiş olduğu bütün o kemalata doğru, mükemmelliğe doğru attığı adımlar, yaptığı hareketler, fiiller, bunlar bir kayda geçmez mi? Muhafaza edilmez mi? Elbette ki muhafaza edilecektir. Her hareketi kayda geçecektir. Ta ki başka alemde o hareketler, küçücük o küçücük hareketler orada filiz versin. Orada meyve versin. Başka bir yerde ve diyor zaman Hazretleri öyle diyor. Bu dünyada elhamdülillah dersin. O elhamdülillah öbür dünyada sana güzel tatlı bir meyve şeklinde takdim edilir. Orada meyve şekline dönüşür. ya da başka bir cennet lezzeti şeklinde sana takdim edilir. Yani demek bu dünyadaki her bir kelime, bu dünyadaki her bir hareket, insanın hareketi, dünyadaki geçirmiş olduğu insanın bütün o kemalata attığı adımlar, yani ilerlemiş olduğu adımları, bunların tamamı kayda geçiyor ve öbür dünyada bunlar imsat edecek. Bunların hepsi kayda geçiyor. Yani insan, başka bir yerdeki yine ifadesiyle Bediüzzaman Hazretleri'nin, yuları boynuna atılarak salınmış bir varlık değildir istediğini yaptığı. Demek her hareketi böyle kontrol altına alınıyor, muhafaza ediliyor, kayda geçiriliyor ve bunların hepsi işte yol üzerindeki şu misafirhane hükmünde olan dünyadan ilerideki gideceği asıl memleketi olan cennete gittiği zaman lazım olması için bu dünyada işte hareketlerinin kayda geçmesidir. Bundan başka insan böyle baktığı zaman nasıl mana verecek? Veremiyor, insanın aklına başka bir şey gelmiyor.